tanıyorsun. Hayatı boyunca çalışan, çabalayan ama hakkını alamayan. Yediği ilk darbede düştüğü yerde tekmeler yiyen adam. O benim işte. Bendim yani. Bir daha asla o adam olmamaya yemin ettim. Ben de seni tanıyorum. Evine ekmek götürmeye çalışan adamsın sen. Hayatta en önemlisi huzur, aile, sağlık diyorsun ama öyle değil. Her şey para. İnsanın başına dik tutan da, adam yerine koyduran da, çocukların yüzüne huzurla baktıran da para. Bak, öfkelisin görüyorum. Öfkem öfkeni tanıyor.
Zırva İzim kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvaizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Merhaba, nasılsın? Bütün yayın boyunca o pozitif düşünce denen kavramın aleyhine konuşacağım. Ve bunun sende, yani dinleyicimde birazcık alınganlık yaratabileceğini tahmin edebiliyorum. Çünkü ben bu konuyu her ne zaman arkadaş ortamında gündeme getirsem, genelde dünya ve insanlık barışının karşısında duruyormuşumcasına tepkiler aldım. Gel birlikte bakalım neden böyle tepkiler aldım. Şunu yayının en başında söyleyeyim. Ben iyi bir gün geçirmenin, mutluluğun ve keyifle gülümsemenin karşısında değil. Karşısında olduğum şey asıl yazanesinin Amerika olduğunu bildiğim bir kavram ve akım. Tırnak içinde pozitif düşünce kavramı. Bu düşünce tarzının 21. yüzyıldaki köklerini kazırsan sen de arkasında Made in America damgasının olduğunu göreceksin. Peki bu düşünce öğretisi ne der? Pozitif düşünmelisin, neşeli gözükmelisin, iyimser olmalısın. Eğer değilsen de kendinde bir hata aramalısın der. Ben şahsen bu iyimser olmanın, pozitif olmanın zorunlu olduğu düşüncesiyle hiç barışmadım. Çünkü bu düşünce tarzının kullanım şekli ve kullanım sahalarına baktığımda çok büyük enteresanlıklar gördüm. Örneğin kanserle mücadele kültürü. Benim gibi etrafında kanser hastası olan insanlar şunu bilirler ki kanser hastalarına ve etrafındaki insanlara sürekli pozitif düşünmeleri telkin edilir. İyimser olmaları buyrulur. Hatta ve hatta bu hastalığı normal karşılamaları ve kucaklamaları istenir kendilerinden. Yani bazen öyle ileri giderler ki hastalığın bir armağan yani atiye olduğunu söylerler. Hatta bu konuda yazılmış bir kitap var. The Gift of Cancer adında bir kitap. Hala satışta. O halde neden bunu yaparlar? Telkin odur ki ilaçların o yıpratıcı etkilerinden ötürü sinirlenmemelisin. Sosyal sigortan olsun olmasın, hastalığın sende yarattığı o kötü yönde ekonomik etkiler olsun veya olmasın asla sinirlenmemelisin. Hatta ve hatta böyle bir yaygın hastalığa çevresel olarak tam manada neyin sebep olduğunu hala bulamamış olsalar da bu konuda da sinirlenmemelisin. Hastalığa neden çözüm bulunmadığına da sinirlenmemelisin. Yine kanser hastası olan bu tanıdığımdan ötürü biliyorum. Eğer sinirlenirsen sana gelir derler ki bak pozitif ol çünkü pozitif olursan iyileşme yolunun önünü açarsın. Tam da bu noktada eğer daha önce bu iddiayı yani pozitif düşünmenin hastalıkla, kanserle mücadelede hastaya tıbbi açıdan iyi geldiğini duyanlardansan sana çok kötü bir haberim var. Ne yazık ki bu laf sadece bir klişeden ibaret. Çünkü pozitif düşüncenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği falan yok. Buna dair tek bir bilimsel kanıt da yok. Pozitif davranmanın da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösterir bir bulgu yok. Fakat yine de bu klişenin sürekli tekrar ettiğini gördüm. İyimser insanların, pozitif düşünen insanların bu hastalıkları atlattığına dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen. Hatta bunu öyle bir reçeteliyorlar ki sanki mutlu yaşamak, iyimser yaşamak, sanki sağlıklı olmak adına bir önlenmiş gibi anlatıyorlar. Buna gerek yok. Sadece mutlu ol. Bu kadar. Bu yeter. Burada asıl hastalığın daniskası olan şey bu pozitif düşünce, pozitif olma akımı. Bu akım öyle bir baskıyla kapitalist toplumlara sirayet etti ki artık mutlu olmasan bile mutluymuş gibi gözükmen gerektiğini söyleyecek kadar yüzsüzleşti bu akımı savunanlar. Ama yayının bu kısmına kadar sana anlattıklarım sadece bir başlangıç. Özellikle içinde yaşadığın ülkede, diğer birçok kapitalist toplumda olduğu gibi bu akım hayatın başka alanlarına da sıçradı. Tırnak içinde her nerede bir problem varsa onu pozitif düşünceyle yok edebilirsin. İnanmak başarmanın yarısıdır. İyi şeyler şeylere odaklan, iyi şeyler elde et. İmkansız denen şey yoktur gibi sloganların duyulduğu bir noktaya geldik. Örneğin fakirlik. Benim uğraşmakla en çok zevk aldığım konu. Bu konunun üzerine yazılmış yüzlerce kişisel gelişim kitabı var. Ben de bu kitapları okudum. Kötü olan o kitapları okumam değil. Bir zamanlar orada yazanlara belki senin de şu an inandığın gibi inanmış olmam. Bu kitaplarda ne gördüm? Örneğin attracting money, parayı kendine çekmek gibi bir kavram gördüm. Bu kavramı pozitif düşünce akımı içinde pazarlıyorlar. Onlara göre düşük ücret, ücretli köle olmak, işsizlik sadece birer bahane. Daha önce Ayvayı Yedin, Zenginlik Genetikmiş isimli bölümde söylediğim gibi. Eğer fakirsen bu senin hatandır. İşsizlik gibi bir şey sadece bir bahanedir gibi gibi laflar söylüyorlar. Diyorlar ki eğer fakirsen o zihinsel engellerinin üstesinden gelememişsindir ve bu senin suçundur. Kendini kişisel olarak yeteri kadar geliştirememişsindir. Hemen bunun ardından da o motivasyon endüstrisinin ihraç ettiği motivasyon kitaplarını, motivasyon konuşmacılarını, filmleri, belgeselleri sana ve bana hem bireysel olarak hem de kurumlara, şirketlere satmaya kalkarlar. Sen de ben de o motivasyon endüstrisi tarafından piyasaya sürülen o kitapları alır okuruz. O adamları ve kadınları oturup dinleriz. Tabii yersen. Vicdanlara sesleniyorum. Sana sesleniyorum. Genç ömrünü emekli olana kadar çalışarak geçirecek olan veya iş bulamayan dinleyicilerime söylüyorum. Sen, ben, biz halk olarak neden pozitif düşünmemiz ve mevcut durumları yani kötü şartları kabullenip iyimser olmamız konusunda ikna edilmeye çalışılıyoruz? Örneğin hangimiz sesi moralsiz gelen bir müşteri temsilcisiyle konuşmak, somurtkan bir garsona sipariş vermek veya üzgün bir öğretmenden ders almak isteriz ki? Bazen çalışanlar olarak pozitif olmamız, gülümsememiz, mutlu gözükmemiz konusunda baskıya maruz kalıyoruz. İş o raddeye geliyor ki sen ben bu baskıya maruz kalmamış olabiliriz. Ancak illaki mutlu gözükmediği için şikayet edilen, azarlanan bir çalışana denk gelmişsindir veya mutlaka böyle bir olayı duymuşsundur. Sırf mutluymuş gibi gözükmediği, davranmadığı için patronu tarafından işinden kovulan hizmet sektörü emekçileri var. Bir yandan da işini kaybetmenin aslında o kadar kötü olmadığını, bunun belki bir fırsat olduğunu telkin eden kitaplar ve motivasyon konuşmacıları var. Sen de çok iyi biliyorsun. Çünkü bunun içinde yaşıyoruz. Geldik yayının ortalarına. Artık o yayının başında neden kanser olan hastalar arasında dolaşan bu pozitif olma akımından bahsettiğimi daha iyi anladığını zannediyorum. Aradaki bağlantıyı kurmanı rica ediyorum. Korkunç bir sömürüyle yüzleşen, işinden mutlu olmayan, kendine hakkı teslim edilmeyen ve hastalanan insanları alıyorsun ve onlara diyorsun ki ya bu aslında o kadar da kötü bir durum değil. İyimser ol. Aslında bu kriz, bu felaket bir fırsat bile olabilir senin için. Daha ruhani, daha gelişmiş, daha mücadeleci olman için bir fırsat bu. Tabii yersen. Senden rica ediyorum. Gerçek manada ızdırap ve yoksulluk çeken veya hastalıkla cebelleşen, aynı zamanda da iyi oranda tanıdığın biri varsa, samimi olduğun biri varsa git o insanlara sor. Tırnak içinde mücadelelerinden, fırsatlarından keyif alıyorlar mı diye. Ben bu lafları kurunca aman defol be uzak dur bizi de kötümser yapacaksın diyen insanlar bile gördüm. Bu akıma kendini kaptıranlar diyor ki asla sürekli şikayet eden bir insanın yakınında bulunmayın. Çünkü bu negatif enerji dalgaları yaratır. Çıkaracağım ben şimdi dalgayı görecek pozitif mi negatif mi? Daha acınası bir şey söyleyeyim. Bir de bu insanlar utanmadan kanseri metastaz yapan yani ölüm riski artmış hastaları o dayanışma gruplarından sürgün ediyorlar. Zaten neden öyle birisini etraflarında istesinler ki? Bütün grubun motivasyonu düşer. Heh. Şimdi seninle beraber biraz geriye gidelim. Bu lanet akım nerede başladı biliyor musun? 2006'da. 2006'da yayınlanan bir kitapla ortaya çıktı. Reklamı çok iyi yapılan bir kitap ve eminim bu kitabın adını en az bir defa duydun ömründe. Kitabın adı Secret, Sır. Ben ne yazık ki bu kitabı da okudum. Tekrar söylüyorum, benim öfkem kendime. Bu kitabı yazanlara falan değil. Çünkü ben bütün yayınlarımda insanlarla değil fikirlerle mücadele ettim ve ediyorum. Eğer okuduysan sen de hatırla. Yoksa araştır. Ne diyordu o kitapta? Eğer zihnine istediğin şeyi getirir ve görselleştirirsen o şeyi elde edebilirsin. Evrenden isteyebilirsin.
1000 lira istiyorsunuz diyelim ki evrene tamamen 1000 1000 1000 yani koca devran dönüyor böyle bütün evrenin işi tükenmiş. Aa şu Bahattin mi? Verin şunun 1000 lirasını. Böyle şeylere takılmayın.
Şimdi diyebilirsin ki ya Sevan, insanların sana göre yanlış da olsa bazen kendi konfor alanlarında iyi şeyler düşünüp hayal edip hatta bunun için bazı ritüeller yapmaları, iyi hissetmelerinin bir nevi kendilerini yanıltmalarının ne gibi kötü bir yanı var? İşte geliyoruz yayının sonlarına, bam teline. Benim burada büyük bir kötülük olarak gördüğüm iki şey var. Bunlardan birincisi yanılsamanın ve yanıltmanın illüzyon şovları hariç hayatın diğer her alanında tehlikeli olduğu gerçeği. Mesela buna bir örnek vereyim. Sadece içinde bulunduğun ülkedeki kapitalistler değil, dünyanın diğer ülkelerinde bulunan kapitalistler de 2008'den önce "kriz bizi teğet geçecek, bize bir şey olmayacak" diye laflar kuruyordu. Hatta 2008 yılında Amerikan devletinde İki ekonomist hariç hiç kimse o mortgage kredisi balonunun, emlak balonunun patlayacağına dair kamuya açılmış bir fikre sahip değildi. Kimse bunu söylememişti halka. Bizler gariban halklar olarak kredi almaya devam etmemiz gerektiğine ve çöküşün olmayacağına inandırıldık. İyimserlik ve pozitiflik laflarıyla yanıltıldık. Dahası kredi almaya cesaretlendirildik. Büyümelerin doruğundaydık. Rakamlar şahaneydi. Eğer 2006 yılında çıkıp biri "ya ekonomik kriz gelecek, şarampole yuvarlanacağız" deseydi o adamı çarmıha gelirlerdi. Doğru. Kim tırnak içinde negatif düşünen birisini ister ki? O krizden önce hatta Lehman Brothers şirketinde kredi biriminin başında bulunan bir isim krizin geleceğini söyledi diye işinden kovuldu. Örnekler çoğaltılabilir. Sen de kendin internet gibi açık bilgi kaynaklarına girip araştırabilirsin. Sonuçta eğer bir işe sahip değilsen, tırnak içinde iyi bir işin yoksa suç sendedir. Çünkü yeteri kadar pozitif düşünmemişsindir. Sanki işsizlik gibi bir olgu kapitalizme gömülü bir şekilde kaçınılmaz olarak varlığını sürdürmüyormuş gibi. Devam edeyim. Bak, bu çok acımasız. İster bir kanser hastasına, ister bir işsize, istersen de işinden memnun olmayan birisine bunu yapmak çok acımasızca. Onlara dönüp iyimserlik satmak affedilemez. Çünkü bunu yaparak o insanların dertlerinin sayısını arttırıyorlar. Bu sefer tırnak içinde "ya acaba bende mi bir hata var, bende mi bir sıkıntı var" diye düşünmeye başlıyor bu insanlar. Kendilerine ikinci bir dert ediniyorlar. Merak etmeyin yoksul kardeşlerim. Sizde bir hata mata yok. Sen yeteneklisin. Senin belki bir diploman var, becerilerin var. Tembel de değilsin ya. İş bulamadığın için veya işinden memnun olmadığın, yeteneklerin heba olduğu için iyimser olmamalısın. Öfkeli olmalısın. Öfkelen. Senden öfkelenmeni ve düşünmeni istiyorum. Siyasal ve sosyal eşitliğe ve adalete dayanan bir toplumda yaşamadığın için kızgın olmalısın. Şunun farkında olmanı rica ediyorum. Az önce bahsettiğim o kişisel ve toplumsal kazanımlar, iyileşmeler ne pozitif düşünceyle ne de negatif düşünceyle elde edilebilir. Bu pozitif düşüncenin ve negatif düşüncenin ikisi de yanılsamadan ve yanıltmadan ibarettir. Ve yanılsamalar tehlikelidir. Peki ne lazım bize? Hayatlarımızda değişim talep ederken bize ne lazım? Gerçeklik lazım. İçe dönmek değil, dışa dönmek, beraber mücadele etmek lazım. Enerjilerden veya evrenden, ritüellerden medet ummak değil, dayanışma kültüründen kuvvet bulmamız lazım. Bizi o tehdit eden ve yaşam kalitemizi indirgeyen tüm şeylerin, evimizi, işimizi, sağlığımızı kaybetmenin önüne, yani mutsuz olmamızın önüne bir akım haline gelmiş iyimserlik ve mutlu gözükme kültürüyle değil, gerçekçi ve bilimsel bakışla geçebileceğimizin farkına varmamız lazım. Unutma, mutlu gözükerek kazanç elde eden kişilere halk değil, porno aktörü denir. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. I believe it. I'm believing all of this. Eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. YouTube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.